T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekin Tanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinden herkese merhaba. T cetvelinde bugün editörlüğünü Craig Silverman'ın üstlendiği Doğrulama El Kitabı serisinin üçüncüsünü konuşacağız. Daha önce hatırlarsınız ilk ikisini de Türkçe'ye çevirmiştik ve sitemizde de yayınlamıştık. Bunun yanı sıra şimdi üçüncü kitabı çevirdik ve üçüncü kitap da yayınlandı. Kitaplardan ilki kriz anlarında karşımıza çıkan bir bilgiyi nasıl doğrulayabileceğimiz konusuna odaklanıyordu. İkincisi ise derinlemesine araştırmalar gerçekleştiren araştırmacı gazetecilerin edindikleri bilgileri doğrulamak için dijital araçlardan nasıl faydalanabileceğine odaklanıyordu. Bu iki kitabın linkini de altta bilgilerden alabilirsiniz. Serinin bu üçüncü kitabındaysa, kitabın başlığında da belirtildiği gibi dezenformasyon ve medya manipülasyonu başlığı ana başlık olacak. O ele alınıyor. BuzzFeed News'in medya editörlüğünü yürüten Silverman'ın öncülüğünde derlenen kitabın editoryal çalışmalarına First Draft'tan Clay Wardle da dahil olmuş. Onu da bir not olarak aktaralım. Tabii bugün podcast'i Mertcan ve Kansu ile birlikte yapıyoruz. Bu kitapta Mertcan'ın editörlüğü ve Kansu'nun koordinatörlüğünde Türkçe'ye çevrildi. Birçok emek veren kişi var. Can Başaçek, Hilal Ebru Yakar, Ayşe Ece Zübeyir, Sinefin Gış ve yine Kansu da burada katkı sundu ve Türkçe'ye çevrildi. Kitabın son okumasını da teyitin şef editörü Gülün Çavuş yaptı. Ve kitabın Türkçesine sitemizden ücretsiz biçimde ulaşabilirsiniz. Bugünkü yayının linkini de paylaşacağız. Altta bu notu da aktaralım.
Doğrulama El Kitabı serisinin 3. kitabı olan bu yayın aslında orijinal dilinde Nisan 2020'nin sonlarına doğru yayınlandı. Biz de birkaç hemen hızla görüşme yaptık ve bu görüşmelerin ardından çeviri çalışmalarına başladık. Nihayetinde de işte kitabın Türkçesini takipçilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz bugünlerde. Bu 3 bölümden oluşan bu kitapta giriş bölümünde bizim bilgi bozukluğu veya bilgi kirliliği olarak Türkçe literatürde ifade ettiğimiz Information Disorder meselesinin temelleri bu giriş bölümünde anlatılıyor. Bunun yanı sıra medya manipülasyonuna dair bazı temel kavramsal tartışmalara yer veriliyor. Kitabın ikinci bölümü ise yanlış bilgi yayan aktörler ve bu aktörlerin paylaştığı içeriklerin değerlendirilmesi üzerine, yani nasıl değerlendirilebileceği üzerine. Son bölümde ise sosyal medya ve mesajlaşma platformlarındaki hareketliliklerin incelenmesi sürecine değinilmiş. Burada izlenebilecek bazı yaklaşımlar aktarılmış.
Burada aslında belki şundan bahsetmek gerekiyor. Ya bu kitap biraz kime hitap ediyor ve nasıl öncesinde bir şeylere bakmak gerekiyor mu? Ya da yani nasıl bir ön bilgiyle başlamak gerekiyor? Belki biraz bundan bahsetsek iyi olacak.
Yani burada baştan belirteyim yani. Birazcık bu yanlış bilgi sorunuyla ilgili okuma yapmamış ya da işte çok fazla bu meseleyle haşır neşir olmayanlar için biraz takip etmek yer yer zorlaşabilir. Ama hani genel olarak Teitpedia yazılarımızı takip eden okuyucularımız muhtemelen pek zorlanmayacak okurken. Ama böyle çok fazla yanlış bilgi sorunuyla haşır neşir olmayanlar için biraz yer yer takip etmek zorlaşabilir. Şimdiden söyleyelim. Bir diğer öneri ise belki Emre senin de bahsettiğin gibi bu yayın serinin üçüncü kitabı aynı zamanda. Belki ilk ikisine göz atmalarını da okuyucularımıza, takipçilerimize önerebilirim. Bugün tabii bu kitabın bütününü ele alamayacağız. Yani yaklaşık
150 sayfa falan galiba, değil mi?
Tabii. O yani dezenformasyon ve medya manipülasyonu üzerine hazırlanan toplamda 20'ye yakın makale var. Ve her biri böyle alanında gerçekten uzman isimlerce kaleme alınmış. En nihayetinde de işte Silverman tarafından bu kitap derlenerek hazırlanmış. Yani buradaki makalelerin her biri birbirinden ilginç içgörüler sunuyor. Her biri birbirinden enteresan diyebilirim ama tabii zamanımız el verdiği ölçüde bazılarına değinebileceğiz.
Tabii. Yani en azından ama bunun en azından sitemizden okunabiliyor olması ve Türkçe'ye çevrilmiş olması önemli bir çalışma. Literatüre de katkı sağlayacak şeylerden biri. Çünkü bu bilgilere birçok kişinin erişmesi, dijital okuryazarlığın daha da geliştirilmesi için bu tip çalışmalar çok önemli. Diğer kitaplarla bir araya alındığında ve senin de bahsettiğin gibi işte teyit pedi yazılarımız, bazen teyit yöntemlerini anlattığımız diğer çalışmalar, teyit yolu veya her türlü içeriklerimizi bir araya getirdiğinizde bu evreni tamamlayan da bir kitap bir açıdan. Ve bu yüzden okunması gerçekten tavsiye ettiğimiz şeylerden biri. Birçok yöntem, birçok düşünme yöntemi karşımıza çıkarıyor. Şimdi kitabın ilk kısmında Craig Silverman'ın dezenformasyonu araştırmak ve medya manipülasyonu üzerine bir açılış makalesi gibi bir şey var. Craig Wardle'ın bilgi düzensizliği çağı isimli, yani teyitlerinde sıklıkla atıfta bulunduğumuz kavramları da açıkladığı bir yazısı ve John Donovan'ın medya manipülasyonunun yaşam döngüsü başlıklı dikkat çekici bir çalışması var.
Yani burada tabii hepsinden böyle detaylıca bahsedemeyeceğiz ama belki hem giriş mahiyetinde olması nedeniyle bu Silverman'ın yazısında özellikle sonlara doğru bahsedilen bazı temel prensipler var. Onlardan kısaca söz etmek lazım. Yani temelde Silverman böyle yanlış bilgiyi yayma amacıyla tasarlanan bir operasyonu inceliyorsanız, bir bilgi operasyonunu inceliyorsanız dikkat etmeniz gereken 4 temel unsur olduğu vurgusunu yapmış. İlk olarak Silverman karşı taraf gibi düşünün demiş. Yani bu şu demek, kendinizi bir araştırma sırasında eğer böyle bir araştırma yapıyorsanız, bir yanlış bilgi yayma amaçlı düzenlenen bir operasyonu araştırıyorsanız, kendinizi ideolojik, siyasi, finansal veya başka nedenlerle bu bilgi ekosistemini manipüle etmeye çalışan aktörün yerine ilk olarak koymanız gerekiyor. Yani burada gerçekten karşımızdaki kişinin izlediği yaklaşımı ve sahip olduğu motivasyonlar hakkında bazı çıkarımlar, yani bu tarz bir aksiyon, karşı taraf gibi düşünmek kendimizi, karşımızdaki kişinin izlediği yaklaşım ve sahip olduğu motivasyon hakkında bizi bazı çıkarımlara götürebiliyor. İkinci olarak aktörler, içerikler, davranışlar ve ağlara odaklanın demiş makalede. Ya bu da şu demek aslında, bir araştırmadaki amacımız aktör, içerik ve davranışları inceleyerek bunların belirli bir ağ içerisinde nasıl bir ahenkle hareket ettiğini tespit etmek. Yani o yanlış bilgiyi yayan tekil aktörü değil de o aktörün içerisinde bulunduğu geniş ağı tespit etmek önem kazanıyor. Üçüncü olarak takip edin ve toplayın demiş Silverman. Yani bu da şu demek, medya manipülasyonu ve dezenformasyona karşı radarlarımızın daima açık olması gerekiyor. Yani kayda değer bulgularımızı araştırmalarımız sırasında bir yerde daima biriktirmemiz gerekiyor. Sonuca doğru ilerlerken bu bulgular aslında bir şekilde işimize yarıyor.
Bu aslında bence çok önemli bir nokta. Biz teyitte bir araştırma yaparken de herhangi bir gazetecinin herhangi bir araştırmasında da bu tip bulgular çok önemli ve zaman içinde hele ki internette bazı şeylere erişmenin açık kaynaklarda kolaylaşması, bazı şeylere erişmenin zorlaşması ve ortadaki bilginin çok fazla olması nedeniyle ciddi bir gözden kaçırma, böyle fazla bulgu arasında kaybolma ihtimali de var. Bu yüzden bu kayda değer bulguları hep bir yerde tutmak, onları ufak not alma metotları geliştirmek de her zaman iyi olur. Ve işte o radarları açık tutmayı da geliştiriyor. Neye baktım, ne yaptım bir yol haritası kafada belirlerken ve her şeye bakarken bu şurada işime yarayabilir, bu burada işime yarayabilir diye bir düşünce metodolojisi geliştirmek iyi olur bence.
Yani kitapta şeyi de anlatıyor aslında, bu biriktirme sürecinde yararlanabileceğimiz çok kullanışlı araçlar olduğundan da söz ediliyor. Bu araçlar da kısa kısa tanıtılıyor. O bakımdan da değerli bir makale. Bir de son olarak Silverman atıfta bulunurken dikkatli olun demiş. Bu da aslında şu, yani bizim özellikle teyitte de çok hassas yaklaşmamız gereken bir mesele. Yani belirli bir hesap, kurum veya ülkenin yanlış bilgi yaymaya yönelik gerçekleştirilen bir operasyonun arkasında olduğunu kesin olarak söylemek, yani çoğu zaman dijital ortamda bir hayli zor oluyor. Birilerine bir şey atfetmeden ya da birilerini suçlamadan önce bulgularımızı tekrar tekrar aslında gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu noktada yapabileceğimiz de en ufak bir hata, yani bir şekilde siz çok iyi data tutmuşsunuzdur, çok iyi bulgularınız çok sağlamdır ama siz eğer bir şekilde yanlış kişiye o bulguları atfederseniz bütün emeğiniz çöp olacak anlamına geliyor.
Biraz da terminolojik altyapısından bahsedebiliriz. Emre de bahsetmişti bu Wardle'ın makalesinde. Aslında tabii yanıltıcı bilgiler, işte yanıltıcı içerikler, yalanlar, söylentiler, siyasi propagandalar tarih boyunca hep vardı ve hep de var olacak gibi duruyor. 21. yüzyılda bu işte sosyal ağların yaygınlaşması, teknolojinin gelişmesi gibi aslında pek çok unsurla birlikte yeni olan şey, yanlış ve yanıltıcı içeriklerin, özellikle de inandırıcı olan ya da işte inandırma gücü ağır basan içeriklerin herhangi bir internet kullanıcısı, herhangi biri tarafından kolaylıkla üretilebiliyor olması. Ve yine aynı kolaylıkla ve hızla çok farklı platformlarda, çok başka mecralara yayılabilmesi. Bütün bu derin, işte geniş, yanlış bilgi havuzunda da bu zamana kadar en çok fake news, sahte haber terimi kullanıldı. Hep de bu şekilde adlandırılmıştı. Ama yanlış bilgi üzerine çalışanlar fake news gibi bir terimi, özellikle de habercilere, gazetecilere karşı onları hedef alarak, hatta kimi zaman onlara saldırmaya yönelik kullanılması sebebiyle bir nevi de anlamından saptırıldığı için yeni terimleri, yeni kavramlarla gelmeye başladılar. Yeni kavramlar türetmeye başladılar. Bu işte bilgi düzensizliği çağı bölümünde de First Draft'tan Wordle bu terminolojik altyapıyı hazırlıyor önce. Bilgi düzensizliği çağı makalesinin içerisinde yer alanlar aslında bizim çokça teyitte üzerinde durduğumuz yanlış bilginin 7 türünden bahsediyor. Bunları teyitte de yanlış olarak sonuçlandırdığımız analizlerin yanına yanıltıcı yönü olarak veriyoruz. Bunlardan kısaca bahsedersek, örneğin parodi içerik, komik, eğlenceli, yanıltıcı olabilecek içerikler ya da gerçek hesapların, kişilerin taklit edilmesiyle taklit içerikler, bağlamdan koparma dediğimiz doğru bir içeriğin bağlamından yoksun ya da işte kendi olayının örgüsünden çıkarılarak sunulması. Yine hatalı ilişkilendirme, çok rastladığımız bir yanıltıcı tür. Bir olayla ilgili olduğu düşünülen ya da işte başka bir olayla ilgili içeriklerin farklı olaylarla ilgiliymiş gibi gösterilmesi. Yine tık tuzağı peşinde koşan haber başlıkları. Ya da tamamen üretilmiş kurmaca içerikler. Bunların arasına tabii ki yapay zeka sahteciliği de giriyor. Ve de çarpıtma da var. Çarpıtma da bilgiyi ya da bir olayı çarpıtarak yanıltmaya çalışan içerikler. Son olarak da aslında manipülasyon kategorileri de var. Bu da görsel içeriklerin ya da bilgilerin kandırılmak için kasıtlı olarak tahrif edilmesi ya da işte manipüle edilmesi, manipülasyon olarak adlandırılıyor. Bu türler özellikle aslında yeni sitemizle birlikte daha da görünürlük kazandı. Yanlış bilginin yanıltıcı yönleri olarak veriyoruz dediğim gibi ve okur da yanlış olarak etiketlenmiş içeriğe bakarken aslında bu içeriğin neden yanıltıcı olduğu ve bunu bizim neden yanlış olarak işaretlediğimizi bu demin saydığım sebeplerden dolayı öğrenmiş oluyor. Burada da iki temel kavram var. Bunlar mezenformasyon ve dezenformasyon. Biz mezenformasyonu Türkçe'de yanlış bilgi olarak çeviriyoruz. Genel olarak da bir kasıt olmadan ya da kasıt olup olmadığını bilmediğimiz ya da anlayamadığımız, istemeden belki paylaşılan ya da üretilen ya da herhangi bir görünür kötü niyeti olmayan bu şekilde üretilen yanlış bilgi ve içerikler. Dezenformasyonsa kasıtlı olarak üretilen, kasten yanıltma ve manipüle etme amacı olan içerikler. Burada tabii kitapta geçmiyor ama ben de bahsetmek istiyorum. Bu çok da yeni bir terim. Teyitpedia'nın da editörlüğünü yaptığım için aslında bu tarz yeni kavramları çok sık takip ediyorum. Hoşuma da gidiyor bu tür yeni kavramların çıkması, türetilmesi. Salgınla birlikte de bir kavram daha girdi. Benim de sevdiğim bir kavram oldu. O da misinformation, yani ortada duran bilgi olarak çevirebiliriz. Yani,
evet, bununla ilgili teyitpedia da çok güzeldi gerçekten.
Evet, yani konu hakkında aslında tüm gerçeklerin, tüm doğruların bilinmediği durumlarda yaşanıyor ve bunu aslında bir bilgi krizi olarak da tanımlıyor yazıda. Yani salgın hakkında örneğin çok az şeyi biliyoruz. Daha fazlasını da bilebiliriz ya da ilerleyen dönemlerde en azından daha fazlasını bilmeyi umuyoruz. Ama her bir bilgi de kesin bir şekilde açıklanmayacak da olabilir. Yani bilgi aslında ortada duruyor. Bunu da misinformation olarak sundular. Yani bir tür bilgi belirsizliği. El kitabına da dönecek olursak hem medya manipülasyonu hem de dezenformasyonun arka planı aslında teorik bilgisini, bağlamını veriyor. Ve manipülasyonun nasıl planlandığı, nasıl yürütüldüğü, nasıl yayıldığı, internette nerelere ulaştığı, bilgi ekosisteminde nasıl değişikliklere sebep oluyor, bunlardan bahsediyor ilk bölüm.
Evet, ama ikinci bölümde de yine çok farklı konular var. Sosyal medya hesaplarının incelenmesi sürecine ilişkin bir yazıya Filipinler'deki propaganda çalışmalarını açığa çıkaran gazetecilerin yaptığı çalışmayla Facebook'taki en büyük Black Lives Matter sayfasının sahte olduğunu nasıl ortaya çıkarıldığına ilişkin bir vaka çalışması eşlik etmiş. Çok çarpıcı. Bunun dışında botları ve platformlardaki sahte yapay hareketlilikleri nasıl tespit edeceğimize dair içgörüler de çeşitli gazetecilerle aktarılmış. Bunlar da çok değerli yine. Yine Hong Kong'daki protestolar sırasında Twitter'daki şüpheli hareketlilikleri aydınlatan bir yazı da burada var. Bu da önemli. Tabii deepfake'ler ve benzeri gelişen teknolojiler üzerine bayağı aydınlatıcı bir yazı da yine bu bölümde öne çıkan başlıklar arasında.
Yani burada CNN muhabirlerinden Danny O'Sullivan'ın kaleme aldığı bir makale var. En bu bölümdeki bence en dikkat çekici yazılardan. O'Sullivan aslında senin de daha demin az önce bahsettiğin bu Facebook'taki en büyük Black Lives Matter sayfasının sahte olduğunu nasıl kanıtladıklarını anlatıyor ekibiyle birlikte. Süreç bayağı enteresan bir keşifle başlamış. Yani CNN'deki çalışmaları sırasında ekip bir şekilde Facebook'ta 700 binin üzerinde takipçisi olan bir sayfa, bu Black Lives Matter isminde sayfanın sayfayı buluyor ve bunun yöneticisinin kim olduğunu merak ediyor doğal olarak. Sonra da ilk olarak sordukları kişiler de eylemlerde başı çeken aktivistler oluyor.
Hı hı.
Ama bir de fark ediyorlar ki yani eylemlere katılan, aktif olarak katılan kimse bu sayfanın kim tarafından yönetildiğini bilmiyor. Böyle bir durum ortaya çıkınca acaba sayfa dışarıdan mı yönetiliyor sorusu gündeme geliyor. Ya bu tarz işlerde olan şüpheliler özellikle ABD bağlamında çoğunlukla Rusya oluyor tabii ki. Ama bir başka yönü de var, finansal yönü var işin. O da sayfa üzerinden sürekli olarak bağış kampanyaları düzenleniyor. Ürün satışları gerçekleştiriliyor. Üzerinde işte Black Lives Matter yazan tişörtler satılıyor mesela. Bu ayrı bir soru işareti yaratıyor. Bu gelişmeler üzerine daha da aslında ilgi çekici bir hale geliyor bu konu. Araştırmacılar, gazeteciler bir şey fark ediyorlar. Bu sayfa sürekli olarak belirli bir internet sitesinin linkini paylaşıyor. Bunu o zaman şeye koyalım diyor, Whois kayıtlarına. Yani işte alan adı kayıtlarına bakarak hani bir şey bulabiliyor muyuz buradan acaba diye bakıyorlar. Şimdi belirli tool'lar var, belirli araçlar aslında Whois kayıtlarının güncel versiyonlarını sunuyor. Ama bazıları da geçmişe dönük alan adı kaydı sorgulama fonksiyonuna sahip. Bu tarz bir araçta aradıklarında geçmişte Avustralyalı bir adama bu alan adının, linklerdeki alan adının bir Avustralyalı bir adama ait olduğu ortaya çıkıyor. Sonra bu adamı bir şekilde ulaşıyorlar. Adam da diyor ki yani hobi olarak ben domain alıp satıyorum. Ki yani o dönemlerde de zaten, yani o dönemlerde dediğim bugün de öyle. Yani domain alım satımı hobi olarak bunu yapmak çok da böyle şüphe çeken bir şey değil. Yani özellikle böyle bilinen ve oturmuş eğer isimlerin ya da markaların içinde geçtiği domainler satın alıyorsanız bunların alım satımını yapmak yani yapılıyor internet üzerinde. Çok da şüphelenmemişler işin aslı. Ama sonrasında çok enteresan bir şey oluyor. Yani telefonla adama ulaşıyorlar tabii. O ayrı bir geleneksel gazetecilik sürecinden geçiyor bu vakada. Görüşme sonrasında bir anda Facebook'un bu en büyük Black Lives Matter sayfası bir anda kapatılıyor. Ama tabii sayfa silinmemiş. Yani sayfa geçici olarak erişime kapatılmış. Bu tabii ekibin daha da dikkatini çekiyor. Biraz daha olayı eşelemeye başlıyorlar falan. Yani üzerinden 3-4 hafta geçtikten sonra sayfa yeniden açılıyor. Ve yeniden bağış kampanyalarına dönüyor. Şimdi buradaki bağış kampanyalarının birinde 100 bin dolara yakın bir paranın toplandığı tespit ediliyor. Bir yine internet sitesi aracılığıyla. Bu paranın izini sürüyorlar. İzini sürdüklerinde para Avustralya'daki bir bankada çekildiği anlaşılıyor. Bu sırada da O'Sullivan'ın ekibi durumu Facebook'a bildiriyor. Yani biz böyle bir araştırma yaptık. Bakın bir tane Avustralyalı adam çıkmıştı bunun ardından. Bu arada da banka kayıtları var. Yani Avustralya'ya gidiyor buradaki düzenlenen bağışlardaki para vesaire diye. Facebook'a ilk bildirim yapıyorlar. Ama Facebook ilk olarak işte diyor ki bizim topluluk kurallarımızı ihlal etmiyor. Herhangi bir sorun yok diye. Neyse velhasıl sona doğru yaklaşayım. Bu olaya ilişkin bulgularını açıkladıkları bir yazı yayınlayacaklar. Yazıyı yayınlamadan hemen önce Facebook'un üst düzey bir yöneticisine tekrar sunum yapıyorlar. Diyorlar ki biz bu yazıyı yayınlayacağız, haberiniz olsun. Dedikten sonra sayfa kapatılıyor. Yani sayfayı incelemeye almışlar. O süreçte sayfa kapatılmış. Bu yazı yayınlandıktan sonra da bu Avustralyalı adamın, yani bulguları sundukları yazı yayınlandıktan sonra Avustralyalı adamın çalıştığı kurum adam hakkında soruşturma başlatıyor ve gerçekten adamın bir dolandırıcılık faaliyeti içerisinde bulunduğu tespit ediliyor. Ve böylece aslında olağan şüpheli Rusya olayın arkasından çıkmıyor. Ama bir dolandırıcılık amacı güden kötü niyetli bir aktör, insanların siyasi hassasiyetlerinden yararlanarak attığı bir adım söz konusu burada. Ama burada şuna dikkat çekmek lazım. Yani basit bir geçmişe dönük alan adı kaydı taraması da verdiği küçük bir açık bu olayın çözülmesine bu olayın çözülmesine neden oluyor. Ama burada da yine ufak bir nokta var. Yani makalede bu şekilde açıklanıyor. Yani o telefonu açıp eğer adamı ulaşmasalardı ve o sırada adam bir anda reaksiyon gösterip sayfayı kapatmasaydı belki de bu olay bu kadar dallanıp budaklanmayacak ve araştırmayı bir çıkmaz sokağa sokacaktı. Burada da aslında şeyi görüyoruz. Yani geleneksel yöntemlerin de kolay kolay terk edilmemesi gerekiyor. Yani biz elimize telefonu açıp bir aramayı da unutmamamız gerekiyor.
Evet evet, bu çok önemli. Burada hatta bir ufak ipucu olarak bir şey daha vereyim. Bazen huiz öyle ilginç noktalara gidiyor ve o kadar ilginç ilişki ağları çıkarabiliyorsunuz ki, bir hatta link olarak da veririz. securitytrails.com diye bir site var. Mesela burada subdomainleri de tespit edebiliyorsunuz bir domainin içinde. Bazen huizde bulamadığınız birçok alt bilgiye de erişebiliyorsunuz. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Geleneksel gazetecilik yöntemleri her zaman hiç olmadık bir anda karşınıza çıkıp bir destek sağlayabiliyor, bir şey yapabiliyor. Bunu da akılda hep tutmak gerekiyor.
İkisini bir arada yürütmek gerekiyor yani.
Kesinlikle, hem, kesinlikle. Hem o, çünkü gerçekten bazen telefonda konuşmak, bazen bilgi, insanla temas etmek, orada farklı sorular sorabilmek çok ilginç çıklar getirebiliyor karşınıza. Kitabın 3. bölümünde ise sosyal medya ve mesajlaşma platformlarındaki hareketliliklere dair çok aydınlatıcı çalışmalar var. WhatsApp gibi kapalı mesajlaşma uygulamalarındaki dezenformasyonun takibine ilişkin çalışmaların yanı sıra farklı platformlardaki aktörleri birbirleriyle nasıl ilişkilendirebileceğimize dair enteresan makaleler de var. İnternet sitelerini incelerken kullanmamız gereken araçlar, bu siteleri daha geniş bir ağ ile ilişkilendirmek için yanıtlamamız gereken bazı sorulara dair bulgular da bir hayli enteresan. Bunu da söyleyebiliriz. Var olduğuna dair çeşitli bulgular edinilen bir dezenformasyon ve manipülasyon ağının nasıl derinlerine inilebileceğine dair ipuçları da yine bu bölümde yer alan başlıklar arasında.
Bu üçüncü kısımda bizi özellikle teyitçilik bakış açısıyla yakından ilgilendiren bir bölüm var. Bu da ilk bölüm aslında, Warden'ın makalesi yine. Kapalı grup ve mesajlaşma uygulamalarını takip etmek ve haberleştirmek. Bununla başlıyor bu bölüm ve peşinde de vaka çalışmalarıyla bitiyor. Kapalı gruplar ve mesajlaşma uygulamaları da aslında benim çok ilgimi çeken alanlardan biri. Sosyal ağlarda özellikle de en görünürü tabii ki Facebook'ta gizlilik tartışmalarıyla birlikte kullanıcılar giderek kapalı gruplara yöneliyor. Böyle bir eğilim var. Yani az sayıda kullanıcıların olduğu gruplar yükselişte. Kitapta mesela VR Social'ın bir araştırmasından veri var. Burada da en popüler platformlar arasında Facebook, YouTube, işte WhatsApp, Facebook Messenger gibi platformlar var. Burada da şöyle çıkarımlar var. İnsanlar zaten tanımış oldukları ya da işte kendi fikirlerini paylaşan, yakın zevkleri, ilgi alanları örtüşen, yakın siyasi görüşleri olan insanlarla daha çok bilgi paylaşmak istiyorlar ve daha çok bilgi alıyorlar bu insanlardan. Bu kanallardan gelen bilgileri daha çok tüketiyorlar ve daha çok inanma eğilimi gösteriyorlar. Zaman geçtikçe de daha fazla kullanıcı bu sebeplerden dolayı kapalı gruplara ya da mesajlaşma gruplarına yöneliyor olabilir. Bu şekilde bir çıkarım var. Bir de tabii ki uçtan uca şifreleme özelliği. Özellikle WhatsApp, Viber gibi mesajlaşma uygulamaları daha çok talep görüyor. Kapalı platformların da teyitçiler açısından bir takım zorlukları var tabii. Yani yanlış, şüpheli, yanıltıcı pek çok bilgi kapalı mesajlaşma uygulamalarında dolaşıyor. Ve bu gibi sosyal medya platformlarında, sosyal ağlarda yanlış bilginin dolaşımda olup olmadığını tespit etmek çok güç. Burada da tabii ki etik soruları öne çıkartıyor makalede. Mesela işte gazeteciler, teyitçiler bu grupların içinde gerçekten olmalı mı? Buradaki yanlış bilgiyi takip etmeli mi? Bu kapalı gruplara girmeli mi? Yani bu gibi gruplarda bulunursa, kapalı gruplara girerse bu gruplarda paylaşılan bilgileri ya da kendi güvenliklerini nasıl koruyabilirler gibi sorular var. Örneğin Facebook'ta açık grupların içeriklerini, gönderilerini görebiliyoruz ve bu şekilde açık bir şekilde paylaşılıyor. Ama kapalı gruplarda isteklerde bulunmanız gerekiyor girmek için. Hatta gizli gruplarda birebir davet edilmiş olmanız lazım şahsen. Bu da teyitçiler ve gazeteciler için şu demek: açık bir grupta evet araştırma yapabilirsiniz. Ama kapalı bir gruba girdiğinizde bir gazeteci veya işte teyitçi olarak kimliğinizi açık edecek misiniz? Ya da ederseniz sizi gruba kabul edecekler mi? Ya da kendinizi açık ederseniz buradaki faaliyetinizi sürdürebilecek misiniz? Ya da kendi güvenliğinizi nasıl sağlayacaksınız?
Bu evet, önemli. Bunlar aslında her döneminde gazeteciliğin tartışılan sorular ve özellikle doğrulama platformları, teyitçiliğin daha da geliştiği bir dönemde bu soruların tartışılması çok önemli.
Evet, bu etik soruların üzerinde duruyor. Bir de tabii ki bir de kullanıcıların gözünden bakarsak, özellikle Facebook ve WhatsApp çerçevesinde kapalı gruplar ve mesajlaşma uygulamalarını insanlar tercih ediyor. Çünkü kullanıcıların en temel sebebi burada bulunmalarının, yani burada arkadaşlarıyla, iş arkadaşlarıyla, aileleriyle burada konuşmalarının, burada bilgi paylaşmalarının en temel nedeni burada takip edilmeyeceklerini biliyor olmaları ve buna inanıyor olmaları. Dolayısıyla bu uygulamalar üzerinden konuşuyorlar çünkü bu uygulamaların şifrelendiğini biliyorlar. Yani kullanıcıların gizlilik talepleri var ve gizlilik talepleri olduğu için aslında buradan haberleşmeye ve buradan bilgi paylaşmaya devam ediyorlar. Bu da hem yani bu sorunu hem teyitçilerin hem gazetecilerin hem de işte kullanıcıların bakış açısıyla baktığımızda gerçekten sorulması gereken sorular var. Bu doğrulama el kitabının da bu konudaki önerisi aslında haber merkezlerinin, doğrulama kuruluşlarının bu tip sorunları içeren editoryal kılavuzlarını önceden hazırlamış olması, hazır etmiş olması, daha böyle bir araştırmaya, işte takibe başlamadan bu tip ilkelerin açık bir şekilde eklenmesi ve bu alanda çalışanların ya da çalışacakların bilinçlenmesi ve buna göre adım atılması, bunlar öneriliyor burada da bu konuyla ilgili.
Evet, aslında kitapta gerçekten çok değerli makaleler var ve yani okuyanlara çok büyük katkılar sunacağını umuyoruz bir tarafta. Bunun dilimize kazandırılması da bence çok önemli. Bu yüzden burada emek verenler olarak sizin de elinize sağlık. Ve şunu da paylaşalım. Daha önce de söylediğimiz gibi kitaba internet sayfamızdaki yayınlar başlıklı sayfadan ya da podcast'in açıklamalar bölümündeki linkten direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bunu da belirtelim. İkinize de çok teşekkürler bugün katkılar için.
Teşekkürler.
Evet, TC Etveni'nin bugün de sonuna geldik. Bizi Spotify, Spreaker, Apple Podcast ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Destek et Teyit.org'dan da destek olabilirsiniz. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle, hoşçakalın.
TC Etveni. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? TC Cetveli, yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.